بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زاد المستقنع كتابه فصله gelmiştik. Ziyaretul kubur meselesi. Kabirleri ziyaret etme meselesi. Evet, yani en sonki konumuz hani ölü artık kabire gömüldükten sonra yapılan işlemler. Bunun akabinde adam defnedildikten sonra yani kabirle ilgili daha adaplar, meseleler nelerdir onları anlatacak. Diyor ki tusennu ziyaretul kuburi. Kabirleri ziyaret etmek nedir? Sünnettir. İlla linnisai, kadınlara müstesna, yani kadınlar için değil, erkekler için sünnettir. Yani yapıldığı zaman sevabı olan, yapılmazsa herhangi bir günahı olmayan. Ve aleyhissalatü vesselam كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة diyor. İslam'ın ilk başlarında Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştı. Kabirlere gitmeyin, ziyaret etmeyin. Çünkü o zaman şirke düşülebilir, tazim edilebilir ölüler. Çünkü cahiliyede vardı, cahiliyeden kalma. O şeyler canlanmasın. Yine yani halk, Müslümanlar düşmesin diye yasaklanmıştı. Daha sonra artık şirk işi bitince, İslam kalplere iyice hakim olunca Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yasaklamıştı ama bundan sonra gidin mezarları şey yapın, ziyaret edin. Niçin? Çünkü o size ahireti hatırlatır. Çok faydası var. Buna binaen arada bir Müslüman yani fırsat buldukça mezarlara gidip ziyaret etmesi çok faydalıdır. Yani ölüleri düşünmesi, işte onun da bir gün böyle yani öleceği, toprağa gireceği, dünyanın biteceği, ameliyle artık Allah'ın huzuruna gideceği, bu noktalarda iyi bir hatırlatma vardır. Nam. Başka bir delil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tabii bu yani mezar ziyareti illa cemai olması şartı değil, yok. Hani toplu bir mezarlık. Gerekirse bir tane mezar var ileride, tanıdık olsun ve de olmasın, gidip onu da ziyaret edebiliriz. Bu da sünnet olur. Şurada bir mezar var, gideyim ziyaret edeyim. O mezarın yanına gidip oturuyorsun, dua ediyorsun, tefekkür ediyorsun. Bu da yani ferdi olsa da bu da sünnet kısmına girer. O ecri alırsın. Bunun delili de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi İmam Müslim'de geçen, diyor ki İste'ze Enne Nebiye Sallallahu Aleyhi Vesselam İste'zenel Rabbe Azze ve Celle En yezure kabre ummihi Feuzine lehu. Allah-u Teala'dan izin istedi. Annesinin kabrini ziyaret etmesi için ona izin verildi diyor. Ebu Hureyre rivayet ediyor. وَاسْتَأْذَنَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ. Ama bağışlama dilemek istedi annesine ama Allah-u Teala ona izin vermedi. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkati, annesine olan yani merhameti, annesinin yani onun üzerindeki haklarını belki tefekkür etti ve daha şey ayetleri inmeden Allah ona muhtemelen hani kafirlere, müşriklere rahmet okunmaz diye istiğfarda bulunmaz. Ayetleri inmeden önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam istiğfarda bulunmak istedi annesine. Fakat ona izin verilmedi. Ama ziyaret etmek istedi, izin verildi. Annesinin de mezarı Allah Medine'de. Medine ile hatta bir çıkış tarafında galiba. Medine ile Mekke arasında bir çıkış yerinde. Orada gömülmüş. Hatta oradan yani bir ara seferden geçerken herhalde yani savaştan dönerken izin istiyor. Allah-u Teala'dan izin verince orada ziyaret ediyor. Hatta ağlıyor. Mezarın başında ağlıyor. Etrafındaki ashabını da ağlatıyor. Onlar da ağlıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın ağlamasına. Demek ki kafir de olsa kişi anne babasının ziyaretini şey yapabilir yani. Mezarına gidebilir. Ama onlara istiğfarda bulunamaz. Kafir olursa. Mümin olursa zaten istiğfar eder, dua eder. Onlara en fayda verecek şey nedir? Duadır. Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili var, yine Baki mezarlığına arada bir gider ziyaret edermiş. Baki mezarlığında defnedilmiş olan ashabını ziyaret edermiş. Burada illen nisa, fakat kadınlar istisna ediliyor. Kadınlar hayır, yani kadınlar ziyaret etmemeli diye. Bu konuda kardeşler 5 görüş vardır. Yani 5 görüş var, kadınlar ziyaret edebilir mi edemez mi mezarlığı. 5 görüş var. Birinci görüş nedir? mekruhtur. Kadınların ziyaret etmeleri mekruhtur. İkinci görüş mübahtır, gidebilirler. Tabii şey şartıyla, yani örtülerini almak, orada yani fitneye düşmemek, düşürmemek birilerini. Şeriata yani riayet etmek ve orada mezarın başında ağlayıp dövünmemek şartıyla. Üçüncü görüş haramdır. Caiz değil, haramdır yani, gidemez. Dördüncü görüş de büyük günahlardandır. Haram hem de büyük olan günahlardan addedilir. Hanbeli mezhebine göre yani meşhur olan görüş mekruhtur. Buradaki tenzihen mekruh. Yani giderse bir günah kazanmıyor ama gitmemesi daha evladır, daha doğrudur. Yok, bu mekruh zaten başta dedik mekruh, mübah değil mi? Haram, bir de büyük günahlardan. İbn-i Useymin kadınlar için yani mezara gitmeyi büyük günahlardan addediyor. Diyor ki o benim yanımda diyor büyük günahlardandır diyor. Mubikat yani içki içme gibi, Allah korusun yani büyük, insanı helak edici günahlardan addediyor. Bunun sebebi diyor ikidir. Bir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde لَعَنَا زَائِرَاتِ الْقُبُورِ اَوْ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ. Zevvarat lafzı da gelmiş, zairat da gelmiş. Yani kabri zevvarat olsa çok ziyaret eden, zairat ziyaret eden. Diyor ki burada bazıları şeye hamlediyor. Yani çokça ziyaret edenler lanetlenilmiş. Fakat diyor burada başka bir rivayet, zairat gelmesi nedir? Ziyadetu beyan. Onun beyanıdır. Yani demek ki sadece çok ziyaret etmek şartı yok. Burada onu beyan ediyor. Yani velev ki mücerred bir kere de ziyaret etse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne etmiş? Lanet etmiş. Bu birincisi. İkincisi bu yani delil bakımından, ilmi bakımından. İkincisi nazar bakımından, görüş bakımından kadın zayıftır diyor. Tahammülü azdır, erkekler gibi değildir. Duygusaldır. Çok da yani etkilenir ve yani yeri gelir ziyaret edenler şey yapıyorlar, gidip ağlıyorlar, dövünüyorlar. Ne bileyim Allah'a isyan edecek sözler söylüyorlar. Veyahut da tek başlarına mesela gidiyorlarsa gene de mezarlıklar sakin olur. Ve sakin bir yerde kadının tek başına olduğu zaman ona daha çok rağbet edilir. Yani ona kötülük isabet edebilir yani erkekler tarafından. Tek başına mezarlıkta bir kadın görüldüğü zaman ya tecavüz bile edebilirler, ona her şey yapılabilir, başına gelebilir şeklinde yani fitneye sebebiyet verir. Şeklinde böyle yani illetler gördüğünden dolayı İbn-i Hüseyin diyor büyük günahlardandır. Bu mesele ihtilaflı yani. Vallahu alem. Her bir tabi alim çeşidi bu görüşlerden birini almış. Yok, dört tane görüş. Ha, dört görüş sadece. Evet, kadınlar tabi diyor hani ziyaret edemez. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhum'un gömüldüğü o şey mezarlığı, Resulullah'ın bulunduğu mekan müstesna. Orada hani kadınlar Mescid-i Nebevi'ye gidebiliyorlar. Orada namaz kılabiliyorlar. Ondan sonra kabriyle minberi arasında Neravdatun Miryadil Cennet diyor. Orada namaz kılabiliyorlar. Oradan geçerken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret edebiliyorlar. Bu müstesna tutulmuş. İstisna yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri. Tabi orada Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma da gömülüdür. Resulullah aleyhisselatü vesselam burada, sağında Ebu Bekir, bir yanında da Ömer radıyallahu anhu. Sağ sol değil de yan yana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir sağında, onun sağında da Ömer radıyallahu anhu. O şekilde gömülüdürler. Ve aslen orası Ayşe radıyallahu anh'ın hücresiydi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'nin evinde, hücresinde, odasında vefat etti. O mescidin hemen yanında her bir hanımına birer oda vardı. Bir oda, bir oda, bir oda. Allah'ın 9 tane odası vardı. Vefat edince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'nin gününde vefat etti. Onun odasında ve peygamberler vefat ettikleri yerde gömülürler. Şeyine, hadisine binaen Aleyhisselatü Vesselam orada ne yaptılar? Gömdüler. Sonra Ebu Bekir vefat edince onun yanına gömdüler çünkü çok severdi. Hazreti Ayşe'nin de bir de babasıydı. Sonra Hazreti Ayşe boş kalan bir yerlik kalmıştı. kendisine düşünüyordu. Hani ben de vefat edersem beni oraya gömerler. Hem eşim var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hem de babam var Ebu Bekir. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh yaralanınca, ağır yaralanınca, vefat edecek durum olunca, yani baktılar ki vefat edecek. Çünkü bir şeyler içti, karnından çıktı o. Anladılar ki vefat edecek, yaşamayacak. Haber gönderdi Ayşe'ye radıyallahu anh'a, dedi ki yani izin veriyorsan ben Resulullah aleyhisselatü vesselam ve onun sahibi Ebu Bekir'in yanında gömülmek istiyorum. Çünkü Hazreti Ömer de çok hani üçüncüleriydi yani. Sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulunan, yani fazilette de Ebu Bekir'den sonra gelen. Hazreti Ayşe de ne yaptı? Fedakarlıkta bulundu. Dedi ki aslında kendi nefsim için düşünmüştüm. Ama tamam, neyse ben bunu yerimi şeye feda ediyorum. Ömer radıyallahu anh'a feda ediyorum. Böyle bir fedakarlıkta bulundu ve oraya Hazreti Ömer ne oldu? Gömüldü. Tabi Şiaların itikadında şey var, yani onlar oraya gasp ettikleri zaman, aldıkları zaman Resulullah aleyhisselatü vesselam yanındaki o kabirleri işte çıkaracaklar, kemiklerini yakacaklar, onları iptal edecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında haşa, yani Ebu Bekir, Ömer haşa, onlara göre mel'un, işte ne bileyim, böyle tağut şeklinde baktıkları için katalehumullah, onları çıkarmak şeyleri var, itikatları var. Rabbim onlara fırsat vermesin. Giderler Ebu Lu'lu'l Mecusi'ye mezar yaparlar İran'da. Ve ziyaret edilen Allah'ın makam yapmışlar. Tazim ediliyor. Hazreti Ömer'i katleden Mecusi. Ama Hazreti Ömer gibi bir şahsiyeti düşünün. Lanet, hakaret, yani böyle bir çok kötü bir itikada sahipler. Ashab ve diğer itikat konusunda. Yani. Tabi İbn-i Hüseyin bazı yani gelen delillere cevap vermiş. Mesela demişler ki hani sen diyorsun ki büyük günahlardandır. Hazreti Ayşe'nin rivayeti var. Enneha zarat kabra ahiha. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste. O kardeşinin kabrini ziyaret etmiştir. Ne diyeceksin buna? Diyor ki bu da yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne şey değildir, muaraza olamaz. Hani kim, ashabtan kim olursa olsun fiili delil değildir. Resulullah'ın sözü delildir. Belki kendisinin haberi yoktu. Mesela normalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şey hadisi var. Hani taqta'u el-kelbul esvedu vel-himar vel-mer'atu taqta'u salat. Siyah köpek, eşek, bir de kadın namazı keser. Hadisi var. Hazreti Ayşe mesela haberi yoktu bu hadisten. Ne dedi? Şebbehtumune bil hamiri vel kilabi dedi. Bizi eşeklere ve köpeklere benzettiniz. Haberi olmadığından o hadiste. Mesela Fatıma radıyallahu anha şeyden haberi yoktu. Nahnu ma'ashiral enbiya'i la nuwarris ma taraknahu sadaka. Biz peygamberler topluluğu miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız sadakadır. Ne bileyim, Hazreti Ömer radıyallahu anhu 3 kere kapı çalındığı zaman, yani cevap verilmezse çekip gidilmesinin gerekli olduğunu bilmiyordu. Ebu Bekir radıyallahu anhu mesela işte nineye 6'da bir mirastan verildiğini mesela bilmiyordu. Bunun gibi yani her bir sahabe bütün hadisleri bilmeyebilir. Dolayısıyla o da bilmemiş olabilir yani. Cevaben diyor. Ondan sonra işte demişler burada zevvarat lafzı gelmiş. Burada mübalağa, yani çokça ziyaret edenler kastediliyor. O da demiş ki hayır, yani rivayetlerde hem zairat gelmiş hem de zevvarat. Zairat ziyade bir açıklamadır. Dolayısıyla biz bu açıklamayı görüp ne yaparız? Onunla takyid ederiz. Yani daha doğrusu onunla tefsir ederiz. Şart değil yani çokça ziyaret eden. Vallahu alem yani. Naam. Ve yekulu iza zaraha, ve kabre gidip ziyaret ettiği zaman ne diyecek? Esselamu aleykum, onlara selam verecek. Ölülere selam verecek. Burada esselamu ala el-emvati demedi mesela. Hani ölülere selam olsun demedi. Esselamu aleykum, direkt hitap var değil mi? Bu da neyi gösteriyor? Demek ki ölüler işitiyorlar. Delilini alıyorlar alimler. Bazı alimler diyorlar ki demek ki ölüler işitiyorlar. O yüzden esselamu aleykum deniyor onlara. Buna bir de destek olarak diyorlar ki bizde bir de bir hadis var. İbn-i Kayyim Ruh kitabında getiriyor. İbn-i Abdülber tasih ediyor bu hadisi. İbn-i Kayyim de onu destekliyor. Diyor ki, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ اَخِيهِ كان يعرفه في الدنيا dünyada tanıdığı bir Müslüman kardeşinin kabrinin yanından geçerse feyusellimu aleyhi ve ona selam verirse illa raddallahu aleyhi ruhahu hatta yerud aleyhi selam illa ki Allahu Teala ruhunu ona çevirir o da onun selamını alır. Demek ki diyor selam verildiği zaman ne olur? Selam onlar işittirilir yani onlara ulaştırılır. Fakat dua onlara işittirilir mi? Sen dua diyorsun. Vallahi hanım zahiren onlar işitmezler. Gidip mesela talep edenler var, şirk koşuyorlar Allah'a. Onlar seni işitmez. Ama selam verdiğin zaman selamın onlara ulaştırılıyor. Eyva, Esselamu aleykum dara kavmin müminin. Ey müminler yani diyarında, yani daha doğrusu ehli, ey müminler ehli, ey mümin olanlar. Buradaki dardan kasıt ehil yani. Ey müminler topluluğu, Allah'ın selamı sizin üzerine olsun. Burada selamet talep ediyorsun. Yani Allah-u Teala sizi azaptan azat etsin, uzak tutsun. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. Ve bizler de inşallah size ulaşacağız. Allah'ın izniyle. Tabi bu kesindir değil mi? Yani herkes ölecek. Ama burada edeben inşallah denmesinde nedir? Bir beis yoktur, güzel bir şeydir. Hepsi çünkü Allah'ın izniyle oluyor. Senin ölümün de değil mi? Onlara ulaşman da hepsi Allah'ın izniyle. Yani bizler de size ulaşacağız. Biz de öleceğiz. Kullu men aleyhe fân. Dünyanın üzerindeki hepsi fanidir. Naam. Yerhamullahu el-mustakdemine minkum vel-musta'kharin. Yani ev mustakdemine minkum vel-musta'kharin. Allah-u Teala sizden önce gidenler ve sonraki gelenlere rahmet etsin. Önceki ölen Müslümanlarla sonraki ölen Müslümanlar hepsine Allah rahmet etsin. Nes'alullaha lena ve lekumul afiye. Hem bizim için hem de sizin için afiyeti talep ederiz. Allah tarafından yani belalı şeylerden yani dünyada bela, musibet, kötülük, zünub vesaire kötü şeylerden yani afiyet isteriz. Sizin için de cehennemden, ateşten ve hani kötü bir şeye ulaşmanızdan yani afiyet dileriz. Naam. Allahümme la tahrimna ecrahum. Allah'ım onlardan hasıl olacak olan ecri bizi mahrum etme. Burada iki türlü ecir olur. Bir, onlara üzülmen sebebiyle. Yani orada mesela yakının var, akraban, arkadaşın, dostun var. Onlara üzülüyorsun. O mezar yani gidip ziyaret ettiğin zaman, gördüğün zaman üzülüyorsun. Bu üzülme de nedir? Senin için bir ecirdir. İkincisi de ziyaret ediyorsun ya. Ziyaret de kendisi sünnettir, ibadettir. Dolayısıyla bu hasıl olacak olan sevaptan bizleri mahrum etme. وَلَا تَفْتِنَّ بَعْدَهُمْ Onlardan sonra bizi fitneye düşürme. Yani mesela adamın babası ölüyor veya kardeşi veyahut da hocası veyahut da mürşidi veyahut da emiri vesaire. Kişi gerekirse fitneye düşebiliyor. Yoldan sapabiliyor yani. Bilemeyiz yani biz diri olanlar yani ne olacak bizim halimiz? İman üzere öleceğiz mi? Hak üzere, doğru yol üzere öleceğiz mi? Yoksa sapıtacağız mı? Allah korusun dinimizi terk edeceğiz mi bilemiyoruz. Bunlardan sonra bizi fitneye düşürme. Yani bilmiyoruz biz durumumuzu. Hani hadiste diyor hani sizden biriniz cennetliklerin amelini işler. Ta ki cennetle arasında bir arşın kalmıştır. Sonra cehennemliklerin amelini işler. Tabi kitap onun önüne geçer kaderi yani. Cehennemliklerin amelini işler. Onun üzerine ölür ve cehenneme girer. Hani bizim bir garantimiz yok. O yüzden böyle demek sünnettir. وَغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ Bizleri de onlara da ya Rabbi bağışla, affeyle, günahlarını sil yani. وَتُسَنُّ تَعْزِيَةُ الْمُصَابِ بِالْمَيِّتِ Birinin ölümü oldu mu, yani ölüsü, akrabası artık veyahut da yakını, onu taziye etmek, taziye demek, takviye demek. عَزَّهُ قَوَّهُ Burada hani insan musibet geldiği zaman başına ne oluyor? Zayıflıyor, morali düşüyor. Burada sen onu destekliyorsun, yani ona dua ederekten, moral vererekten Allah'ın kaderini hatırlatıp teslim olması gerektiği noktada onu ne yapıyorsun? Musibete karşı destekliyorsun. Moral oluyor ona. O yüzden taziye gitmek, o yani şeye ona güzel sözler sarf etmek, dua etmek nedir? Sünnettir yani. Ve sünnette ne deniyor Aleyhisselatü Vesselam? Şöyle dermiş. İnne lillahi ma ahaz ve lillahi ve lehu ma ata. Yani aldığı yine Allah'ındır. Senin çocuğun öldüyse bu senin mülkün değil. Allah'ındır aldığı. Ve verdiği de yine ona aittir. Yani aldanma bu şeye. Ve kullu şeyin indehu bi ecelin musamma, her şey ona, onun yanında ecelledir. Yani eceli geldi mi bitecek. Mesela kızına böyle duada bulunmuştur. Kızının çocuğu, yani torunu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu vefat edeceği zaman Resulullah'a haber gönderir. İlla ki gel diyor, torununu gör diyor. Hani vefat etmek üzere, Aleyhisselatü Vesselam çok meşgul olunca sahabeyi geri gönderir, diyor ki git ona öyle söyle diyor. İnne lillahi ma akhadh ve lehu ma ata ve kullu şeyin indehu bi ecelin musamma famurha feltasbir vel tahtasib. Yani ona emret, sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin şeklinde. Ona da işte sabretmesini, ecrini Allah'tan beklemesini böyle ne yaparız? Talep ederiz. Naam. Tabi burada yeni musibete uğramış kişi için geçerlidir. Ama mesela adam bir ay, iki ay, bir sene önce vefat etmiş. Sen yeni işitiyorsun. Dur şuna taziyeye gidelim, buna taziye yapalım, sünnet midir? Yok. Yani artık o şey geçti yani. Orada belki hatta hatırlatmakla belki bir daha acılarını şey yapabilirsin. Canlandırabilirsin yani. Bir ay geçmiş. Ya senin oğlun vefat etmiş. Başın sağ olsun. Allah rahmet etsin. İşte sabret. İşte şöyle böyle Allah'ın kaderi. Artık bu geçti yani. Taziye o şey döneminde. Yani tam insanın hüzünlü olduğu o vakittedir. Dedir yani. وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ. Ölünün arkasından ağlamak caizdir. Tabi burada bağırmadan, çağırmadan, isyan etmeden. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile ağlamıştır. Oğlu İbrahim vefat ettiği zaman ve demiştir ki el-aynu tedma, göz yaşarır, vel kalbu yahzan, kalp hüzünlenir. Ve la nakulu illa ma yurdi rabbena, ancak Rabbimizi razı edecek şeyi söyleriz. Ve inna bi firaqika ya İbrahimu le mahzunun, ey İbrahim, biz senin ayrılığına üzülüyoruz. Hem kendisi ağlamıştır, hem de etrafındakiler de etkilenip ağlayanlar da olmuştur. Bir kızı vefat ederken ve gömülürken de yine Aleyhisselatü Vesselam ağlamıştır. Bu yecuz yani. Bir de şöyle bir hadis var. Mesela biri derse ki, diyor ki innel meyte le yu'azzabu bi bukai aleyhi, bi bukai ehli aleyhi. Hani ölünün ehli ağladığı zaman ölü de azap görür. Buna ne diyeceksiniz? Burada alimler buna bu noktada yani ihtilafa düşmüşler. Yani kişi başkasının şeyiyle, ameliyle etkileniyor mu, azap görüyor mu? Mesela burada senin akraban ağlıyor, sen ise azap görüyorsun. Öyle diyor Aleyhisselatü Vesselam. Normalde de ayet وَلَا تَزِرُ وَزِيرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى, kimse kimsenin günahını yani yüklenmez diyor. Peki buna cevap nedir? Buna alimler değişik cevaplar vermişler. Bir demişler, şöyle olabilir. Eğer ki vasiyet etmişse benden sonra ağlayın diye vasiyet etmişse ağladığı zaman, ağladıkları zaman ona ne oluyor? Azap ediliyor. Bu birinci açıklama. İkinci açıklama, eğer ki onların adeti ise, yani ölülerin arkasından ağlarlar, dövünürler, bağırıp çağırırlar ve onları yasaklamıyorsa, hani sakın böyle yapmayın, ha, arkamdan ağlamayın, sesinizi yükseltmeyin şeklinde onlara uyarı yapmazsa azap görür. Üçüncü açıklama, kafir olursa akrabalarının ağlamasıyla ne olur? Azap görür. Kafir için geçerlidir. Ya da dördüncü açıklama, buradaki ukubet değil, buradaki azap ukubet değil, insanın manevi olarak azap görmesi. Mesela sen örnek veriyorum, sefere çıkıyorsun. Aleyhisselatü Vesselam diyor, es-seferu kıt'atun min azabin diyor. Yani azaptan bir parçadır diyor sefer. Normalde zor, meşakkatli ya. Bu da o baptan. Yani onlar ağladığı zaman senin için bir meşakkat, bir hüzün, bir sıkıntı sebebidir yani. En güzel açıklama da budur diyor İbn-i Hüseyin. Bu son açıklama. Buradaki ukubet değil, manen olacak olan azaptır yani. İnsan hoşuna gitmeyen bir şey yani. Sıkıntı yani. Peki şey etmek, matem, yas tutmak. Matem deniyor değil mi? Mateme, yas tutmaya matem deniyor. Matem yakmak mı diyorlar? Ya da yas tutmak. Hani bazıları yas tutuyor. O da nedir? Mesela yani güzel elbise artık giyinmiyor. Ticaretini terk ediyor. Mesela işini terk ediyor. Yemekten kesiliyor. Ve buna benzer. Böyle bir şey caiz midir? El cevap, bu sadece 3 gün caizdir. İnsan mesela üzüntüsünden dolayı güzel elbiseyi giyinmiyor. Mesela doğru düz bir şey yemiyor. Ticaretine, işine mesela gitmiyor. Tabi eğer ki gitmediği zaman çoluk çocuğu aç kalacaklarsa burada nedir? Günahkar olur. Gitmesi lazım. Ama böyle bir durum yoksa gitmeyebilir. Normalde 3 gün yapabilir. Ama bir kadın eğer kocası ölmüşse onun için 4 ay 10 gün şey yapabilir yani. Matem tutar. Aslı olan da odur zaten. Evinden çıkmaz. Süslü elbise giyinmez mesela. Güzel koku sürünmez, süslenmez vesaire yani böyle. Kadın için 4 ay 10 gün geçerlidir. Erkekler için ve diğer normal insanlar için yakını öldüğü zaman hani 3 gün matem yapabilir. Tabi burada isyan babından tabi bir şey yapmadan hani ona gelecek zaten. Nam ve yahrumu en nedbu. Nedbu o da ölünün güzelliklerini, güzel hasletlerini saymak arkasından. İşte şöyle iyiydi, böyle iyiydi, şöyle yapardı bilmem ne gibi böyle saymak arkadan haramdır. Mekruh mu dedi? Ha yahrumu, eyvah haramdır. Niçin? Bir nevi isyan var Allah'a. Yani haşa Allah'ım niçin onu aldın? Bu kadar iyi hasletleri vardı. Haşa. Yani Allah'ın kaderidir. Ve niyahatu niyaha işte ağlayıp böyle sesi yükseltmek. Ağıt yapmak. Böyle hani ağlaşıyorlar böyle değişik suretlerde seslerini yükseltiyorlar falan. Bu da haramdır. Ve şakku thawbi o ağlayış şeyiyle de elbiselerini yırtanlar oluyor. وَلَتْمُلْ خَدِّ yüzlerini dövüyorlar. Bazıları kafalarını vuruyor, kafalarını bir yere çarpıyor ve de bacaklarını dövüyor. Göğüslerini vuruyorlar Şialar. Bu gibi şeyler bunlar latım. Bunlar hepsi haram olan şeyler. Naam. وَنَحْوُهُ ve buna benzer. Yani saçları mesela koparmak gibi. Yani bu gibi eziyetler yani kendi eşyaları mesela alıp fırlatıp kırmak, dökmek bilmem ne yani. Böyle zararlı şeyler hepsi nedir? Haramdır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor لَيْسَ مِنَّ مَنْ نَطَمَ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ yakaları وَدَعَ بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ Cahiliye duasıyla dua eden. Nam. Şurada şöyle bir açıklama var. Musibet kardeşler bir insanın başına geldiği zaman 4 hal gösterilir bu musibete karşı. 4 insanın 4 hali olur. Birincisi ceza. Yani tahammül etmeme, sabretmeme, isyan ediyor. Bu az önceki saydığımız şeyleri yapıyor. Burada ne yapar adam? Dünyasını, ahiretini kaybeder. Yani orada dünyasını, ahiretini kaybeder dediğim yani hem dünyasında kendisine zarar veriyor hem de ahiretinde kendisine zarar veriyor. O musibet karşısında sevap almıyor, bilakis günah kazanıyor. Ve kendisine zarar vermiş oluyor. Asi kullardan addediliyor. Yani bu musibete karşı dayanmayan. Bir üstteki mertebesi sabretmesidir. Başına musibet geliyor. İsyan etmiyor Allah'a. Evet acısını çekiyor. Acısını biliyor. Kalkmasını da istiyor. Ama sabrediyor. Allah'a isyan etmiyor. Buna büyük ecir vardır. Sabredenlere değil mi? Büyük ecirler veriliyor. Bunun bir üst mertebesi var. Sabırdan daha üst mertebe o da rıdadır, rıza. Yani başına gelmiş olan musibete rıza gösteriyor. Sanki gelmemiş gibi. Rıza gösteriyor, teslimiyet gösteriyor. Kalkmasını da temenni etmiyor. Niye? Rıza var. Allah böyle takdir etmiş, böyle uygun görmüş. Tamam bana düşen razı olmamdır. Sabredip razı olmamdır. Bu daha yüksek mertebedir. Tabi. Sabretmek vacip ama rıza göstermek müstehaptır. Buna vacip diyemeyiz. Bu takvayla alakalı olan. Bir de bir üst daha mertebe var. O da şükür. Başına gelen musibete de ne yapıyor? Allah'a teşekkür ediyor. Hem sabrediyor hem razıdır. Yani kalkmasını istemiyor. Hem de Allah'a teşekkür ediyor. Allah'ım sana işte şükürler olsun. Demek ki benim için hayır görmüşsün. Çünkü hani musibetler hem insanın günahlarına kefaret oluyor, hem derecelerini yükseltiyor. Yani hem ona çok şeyler öğretiyor. Yani çok büyük faydaları var aslında mümin için. O yüzden en çok belalara düşer olanlar kimlerdir? El-Enbiya'u. Thümme el-emselu fel-emsel. Yani salihler ve aşağıya doğru. Takvasına göre kişi yübtele el-mer'u ala hasabi dinihi. Kişi dinine göre ne olur? Beleye düşer olur. Naam. Kitab-ı zekati. Şimdi zekat kitabı, zekat bahsi. Zekat bildiğiniz gibi kardeşler İslam'ın yani 5 temelinden ikincisi. Yok, üçüncüsü. Şehadet kelimesi değil mi? Namaz, ondan sonra zekat geliyor. Zekat temizlenmek, arınmak anlamına geliyor. Kişi malından belli bir kısmını verdiği zaman ne olmuş oluyor? Kendisini, malını temizlemiş oluyor. O yüzden zeka denmiş. Zekat minet teskiye. Temizlenmek, arınmak. Arındırıyorsun. Hem kul hakkından arındırıyorsun hem de günahlardan, pislikten malını ne yapıyorsun? Arındırıyorsun. Kendin de arınmış oluyorsun tabii. Her bir ibadet kişinin arınmasına sebebiyet veriyor. Naam. Tecibu yani zekatu vaciptir. Bi şurutin hamsetin. 5 şart olduğu zaman zekat vacip oluyor. Demek ki bu 5 şart olmazsa zekat vacip olmuyor. Naam. Naam. Neymiş bunlar? Birincisi el hurriyetu. Hurriyetun. Yani kişinin hür olması. Bunun zıttı nedir? Kölelik. Demek ki köleye zekat vacip değildir. Niye vacip değil? Çünkü malı zaten kendisine ait değildir. Efendisinindir. Malı efendisine ait olduğu için köleden zekat düşüyor. Başka ikincisi el-İslamu. Müslüman olması. Kafire vacip değildir. Yani ne demek vacip değildir? Yani dünyada biz onları sorumlu tutmayız. Eda edecek olursa da onlardan kabul edilmez. Çünkü onlar ehil değildir. Yani ibadet etmeye ehil değildir. Fakat kıyamet gününde bunlardan hesaba çekilecekler mi? El cevap evet. Niçin zekat vermediniz? Namaz kılmadınız, zekat vermediniz, ibadet etmediniz diye de ayrıyeten azap göreceklerdir. Yani dünyada muhatap değiller fakat ahirette de bunun da ayrıyeten şey olacaktır, hesabı olacaktır. Naam. Bu ister tabi kafir, asli kafir olsun, ister mürted olsun. Mürtedten de böyle. Zekat düşmüş oluyor dünya ahkamında. Başka ve mulku nisabin. Mulku nisab yani senin nisabın olacak ve senin mülkün olacak. Sana ait olacak. Artı nisab derecesine de ulaşmış olacak. Nisab da zaten gelecek inşallah. Her bir şeyin belli bir nisabı var. Örneğin koyun oldu mu 40 tane olması değil mi? Altın oldu mu 85 gram olması, gümüş olduğu zaman Allah'ım 700 gramdı galiba. O civarda 700 gram ve daha fazla. İneklerden 30 tane olduğu zaman, develerden 5 tane olduğu zaman şeklinde. Yani nisaba ulaştığı zaman artı senin mülkün olacak. Eğer başkasına ait ise onun zekatı yoktur değil mi? Naam. Eyva. Ve istikraruhu bir de istikrar olması. Yani mülkünün tam olması. Ne demek bu mülkünün tam olması? Örnek verin, mesela senin bir evin vardır, bunu ücrete vermişsin. Bunun şimdi mülkiyeti istikrarlı değil. Yani sana gelecek olan ücret istikrarlı değil. Ne zaman kabzedersen, İbn-i Teymiye'ye göre tabii onun ücretinden zekat düşüyor. Kabzettiğin zaman. Ama ekser ulemaya göre ona zekat düşmüyor. Burada mesela hani o gelecek olan kira senin elinde değil ya şu anda. O senin şu anda yanında istikrar olan bir şey değildir. Ne zaman gelip elinde istikrar olursa diyor. Ya da mesela başka bir örnek, mesela mudarip olan bir kimse. Mudaraba yapıyor ya. Oradan hani mesela para kazanıyor. O gelecek olan kar mesela. O karı da normalde ana sermayeye katıyorsun ya ve zekatını o şekilde, eğer ki bir sene geçerse ödüyorsun. Daha şey gelmemiş, kar gelmemiş sana. İstikrarlı mıdır o senin elinde? İstikrarlı değil. Gibi mesela. Yani o malın senin elinde olması, senin hakim olman, istikrar elinde istikrar olması. Daha eline geçmemiş olan şey oldu mu ondan zekat yani sorumlu değilsin. Başka bir de ve mudiyul havli, bir de bir sene üzerinden geçmesi. Bir havl. Yani bir sene, o da tabii miladi değil de hicri olarak hesap edilir. Buna dikkat etmek lazım. Bazıları ne yapıyor? Miladi hesap ediyorlar. Örnek veriyorum. Her senenin Şubat ayında zekat ediyor. Halbuki öyle değil. Niye? Çünkü 11 gün fazladır miladi. Hicri daha eksiktir. her sene 11 gün, 11 gün, 11 gün eksik oluyor. 30 senede takriben bir sene eksik olmuş oluyor. Dolayısıyla mesela hicriye göre versen, mesela Muharrem ayında veriyorsan ve Ramazan'da veriyorsan, her sene yani 11 gün değişeceği için bu ne olacaktır? Daha doğrusu yani her sene doğru o zaman, yani mesela Muharrem'de verirsen Muharrem, Ramazan'da verirsen Ramazan, çünkü değişmiyor. Ama şeye göre, miladiye göre hesap etsen 11 gün eksiktir, yani değişiyor, değişkendir. Yani üzerinden bir sene geçmesi, bu da tabi bazı mallar için geçerlidir. Yani bu eldeki var olan mallar için geçerlidir. Üzerlerinden bir sene geçmesi. Mudiyul havli. Fi gayril muasheri. Öşür olanın dışında. Burada istisna getirdiği. Öşür ne demek? Yani bir arazin var, oradan mesela sana buğday, arpa, pamuk vesaire bir şeyler çıkıyor. Normalde bunun zekatı nasıldır? Öşür. Çıkar çıkmaz hasılatını alınca, ister bir sene geçsin ister geçme, önemli değil. Önemli olan hasat döneminde onda birini ne yapıyorsun? Ödüyorsun. Eğer ki tabii yağmur suyuyla sulanmışsa, eğer ki motorla sen sulamışsan, masraf yapmışsan 20'de bir. Yağmur suyuyla sulanmışsa 10'da bir. Burada istisna var. Gayrül muaşşer, burada bir sene beklemezsin, direkt hemen zekatını ne yaparsın? Ödersin. İlla nitaci saimeti. Saime mesela senin yani otlattığın hayvanlar. Eğer ki bu saime değilse, kendi evinde sen onlara yem verip o şekilde besliyorsan, yani senenin 9 ayı içerideler, 3 ayı otluyorlar. Bunlara zekat var mıdır? Cevap yok. Senenin 6 ay ve daha fazlası dışarıda gidip otluyorlarsa onlara zekat var. Ama bunlara saime deniyor. Ama saime değilse zekatı yok. Bunların da nitacına da nedir? Zekat yoktur. Ancak yani bu hasıl olduğu zaman ve üzerinden bir sene geçerse o zaman şey olur. Yani zekatı olur. Bu da istisnadır. Yani mesela örnek veriyorum, senin 40 tane koyunun var ve hatta 60 tane koyunun var. Ama bunlar hamile, doğurmamış. Bunlara kaç tane lazım? Bir tane lazım. Bir hafta sonra hepsi doğurdular. 123 tane oldular. Bunlara kaç tane lazım? Bu sefer gelecek sene 2 tane. Değil mi? 121'den sonra 2 tane oluyor. Ama mesela doğurmamışlarsa daha nedir? Gerek yok. Yani doğum yaptıktan sonra artık, ya da mesela diyelim ki zekatı ne zaman ödeyecek? Ocak ayında. Ve kendilerini kaçtı? Mesela 60'tı. Aralık'ta 60'tılar. Ocak ayına tam girdi, zekat memuru gelmeden doğurdular. 155 tane oldu. Zekat memuru geldi, ne olacak? Ona şunu diyebilir mi? Ya benimki 60 taneydi, daha yeni doğurdu. Sen 60 tanenin zekatını hesap et. Yok. Var olan. Velev ki yeni doğsa da artık o ana sermayeye ekleniyor. Ve hepsi sayılıp ona göre ödeniyor. Başka varif hit ticareti. Ticaretin karı, kazancı. Yani o da senin eline geçmeden zekata tabi değildir. Ama ne zaman gelirse o zaman ana sermayeye eklersin. Mesela senin 100 milyarın var. Normalde zekat 100 milyardan verirsin değil mi? %2,5. Ama zekat ödemeden 3 gün önce 20 milyar para kazandın. Ne yapacaksın? O 20 milyarı da 100 milyarın üzerine koyacaksın. 120 milyarın zekatını ödeyeceksin. Şunu demezsin. Şu 20 milyar kenara koyayım. Önce şu 100'ünkini işte zekatını vereyim. Gelecek seneye 20 milyarınkini ödeyeyim. Değil, yok. Hepsini, bütün paranı üst üste getiriyorsun. Öyle ki bir gün önce kazanmış olsan dahi ödersin. Ama kazanmamışsan bu da istisnadır ondan. Ya işte sen bundan 20 milyar kazanacaksın, onunkini de ver. Yok, daha kazanmadım ki kardeşim. Daha yapmadık bu ticaret. Evet, böyle bir ticaret yapabilirim. Ama daha yapmadım. Anlatabildim mi? O zaman onu karından da sorumlu tutup zekatı alınmaz yani. Bir de şunu eklemesi lazım. Eklememiş. Diyor ki el-ma'den. Maden de böyledir. Yani illa üzerinden havl geçmesi gerek yok. Mesela maden buldun. Kömür, demir, ne bileyim işte bakır vesaire. Yani yer altından bir değerli petrol mesela. bulursan bunun da zekatı vardır. Bulur bulmaz bunun zekatı ne oluyor? Ödeniyor. Aynen rükaz gibi. Rükaz beşte biri ödeniyordu ya. Eyvah. Bir dakika. İlla nitaci saimeti ve ribhet ticareti ve lev lem yebluğ nisaben. Tamam tamam. Yani rükazda da böyledir değil mi kardeşler? Rükaz hazine. Bulduğu zaman direkt beşte birini verir. Bunun haricinde mesela maden geçerse eline bu da bunu ekleyebiliriz. Maden geçerse yine bunun beşte birini veriyor. Başka yine buna ekleme bal mesela. Bazılarına göre vaciptir. Balın zekatını da ödersin. Mesela dağa çıktın bir baktın oho arılar burada bal yapmış. 50 kilo bal var orada. Hemen onu toparlıyorsun bir saniye. Kendin değil, kendin üretmemişsin. Direkt görüyorsun. Bu da böyle. Başka ya da hatta görmesen bile kendin üretiyorsun. Mesela 3 ayda eline işte 100 kilo bal çıktı. Bunu satıyorsun. Bunun zekatını ne yaparsın? Ödersin yani. Bir de İbn-i Teymiye göre ücret. Bir şeyin ücretini kabzettiğin zaman ona göre bir şeyin ücretini kabzettiğin zaman zekatını ödüyorsun. Ama genel ekser ulema diyorlar ki yok. Yani ücret o ana paranın üzerine konuyor. Eğer ki nisab miktarına 85 gram altın değerinde olup üzerinden bir sene geçerse ödüyorsun. Yani şöyle örnek vermesen bir evin var kiraya vermişsin. Her sene sana her ay sana 500 lira geliyor. O parayı harcadın mı bir şey kalmıyor elinde zaten zekatı yok. Ama o para birikiyor. Senin bir de yan tarafta paran var. Onun üzerine koyduğun senin 15 bin 20 bin liran oldu mesela. O zaman onun zekatını ödüyorsun. Ama onu harcıyorsan ve hatta birikmiyorsa 85 gram altın değerine gelmiyorsa o zaman onun zekatı yoktur. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki yok. Sana ücret geliyorsa o ücretten zekatını ödemen gerekiyor. Nâme olev lem yebluğ nisaben. Nisaba ulaşmasalar dahi bu sayılan şeyler hepsi ödenmesi lazım zekatı. Nâme. Feinne havlehuma havlu aslihime in kâne nisaben ve illa fe min kemalihi. Bunların havli bu sayılan şeyler yani bunların havli yani bir sene üzerinden geçmesi asıllarına binaendir. Yani senin sermayen var 100 milyar. Bunun üzerinden bir sene geçti mi? El cevap geçti. Kar etmiştin. Bunun üzerinden bir sene geçmesi şart değil. Bir hafta da geçse aslına bakarız. Onu da ona ekleriz yani. Onun üzerine o da havl sayılmış oluyor. Ve onun zekatı ödenmiş oluyor. Yoksa eğer kemale ulaşmamışsa onların da havl hesap etmiyoruz. Yani 5 milyarın vardı, 20 milyar kazandın. Şimdi artık zekata muhatap oldun. Hemen öder misin? Yok. Bu sefer gelecek sene başlıyor o zaman. O elindeki para artar atmaz. Yani nisap miktarına ulaşır ulaşmaz. Bu sefer sayıyorsun gelecek sene. Ödüyorsun. Tamam. Tamam burada duralım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
به ترقى به تحيا عالما حرا فخور
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور